İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum. Ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan McDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor. O dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh McDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Diriliş Gerçeği 2. Bölüm Söylenti Kuralı.
Delilleri analiz etme üzerine ustaca yazılmış olan McCormick'in Delil Yasası El Kitabı adlı kitabı, yasal sistemin gerektirdiği en güvenilir bilgi kaynaklarının kullanılmasından bahsederken, duyu yoluyla kavranan bazı gerçeklere tanıklık eden bir şahidin olayı gözlemlemiş ve gerçeği tamamen görmüş olmasını belirtir. Bu söylenti kuralına göre söylenti mahkemede delil olarak dinlenilemez. Federal delil kurallarına göre tanığa ikincil kaynaklardan gelen bilgi değil, kişinin tanık olmuş olduğu olaylardan gelen bilgi delil olarak kabul edilir. Dr. Montgomery'e göre kişi eğer kendi bilgisine dayanarak tanıklıkta bulunuyorsa, o halde yasal yönden yeni antlaşma belgeleri hukuk mahkemelerinde ana delil olarak kullanılabilir. Yeni antlaşma belgelerinde sık sık duymuş olduğumuz, gözlerimizle görmüş olduğumuz, baktığımız ve ellerimizle dokunduğumuz türden tanıklıkları yeni antlaşma belgelerine hukuk mahkemeleri açısından geçerlilik getirmektedir.
İlk elden gelen bilgi.
Matta'ya göre dirilişe tanık olan ilk kişiler hem Mecdelli Meryem hem de diğer Meryem idi. İsa'nın dirilmiş olduğunu mezar taşı üzerinde oturmakta olan bir melekten işitmişlerdi. Eğer meleğin orada olduğunun kanıtı sunulamazsa her iki Meryem'in de tanıklıkları söylenti kuralına girer. Bu iki kadının Mesih'in dirilmiş olduğunu kanıtlamak için meleğin sözlerini bir hukuk mahkemesinde kullanmaları söylenti kuralıdır. Ve bu kurala göre tanıklıkları mahkemede geçersizdir. Meleğin doğru söyleyip söylemediği söz konusu değildir. Söylenti kuralı olayı anlatan kişinin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü sorgular. Bu sorun İsa'nın kadınlara fiziksel olarak görünüşünden sonra çözülmüştür. Kadınlar İsa'nın dirilmiş olduğuna dair ilk elden bilgiye sahip olduklarından mahkemedeki tanıklıkları birinci dereceden geçerliliğe sahiptir. Gerçek olaya tanık olamadılar fakat olayın sonucunda ortaya çıkmış olan diriliş olayını görmüş olmaları yeterlidir. Matta'da kısaca İsa'nın 11 şahidine nasıl görünmüş olduğuna tanıklık etmektedir. Söylenti kuralına göre eğer İsa öğrencilerine kişisel olarak görünmemiş olsaydı dirilişe tanıklık edemezlerdi. Mesih'i dirilmiş olarak görmeleri söylenti kuralını geçersiz kılmıştır. Luka, İsa'nın Emmaus yolunda görünmüş olduğu iki kişiden bahseder. Bu kişiler söylenti kuralının geçersizliğini göstermişlerdir. Kadınların meleğin sözleriyle ilgili sözlerine inanmamışlardı. Fakat Mesih'in dirilmiş olup olmadığı belirsizdi. Çünkü henüz Mesih'i görmemişlerdi. Mesih kendisini bu iki adama gösterene kadar dirilişe inanmamışlardı. Matta ve Markos kitapları gibi Luka da Mesih'in tüm öğrencileri önündeki görünüşünü anlatarak sonuçlanmaktadır. İsa söylenti olayının normal şüpheciliğinin farkındaydı. Söylenti kuralı da bu şüphenin delilidir. Genelde kişilerin yaşamış oldukları olaylara inanırız. Fakat olaylar kişiye anlatılmışsa şüphelenebiliriz. Bu duruma en iyi örnek şüpheci Thomas'tır. Thomas'ın en yakın arkadaşlarının Mesih'in dirilmiş olduğuna tanıklık etmiş olmalarına rağmen Thomas, Mesih'i kendisi görmedikçe dirilişe inanmayacağını belirtmiştir.
Yazılı tanıklıklar.
Görgü tanıklarının yazılı belgeleri güvenilir midir? Federal Delil Kuralları Yasası'na göre tanığın yazmış olduklarının gerçekten de tanık tarafından olay henüz tazeliğini yitirmemişken bilgisini doğru aktarabileceği bir şekilde yazmış olması gerekir. Bazıları Matta ve Yuhanna'nın yazdıklarının bilgileri henüz tazeyken yazılmış olduğuna karşı gelebilir. Bu olaylardan ne kadar zaman sonra bu belgelerin yazılmış olduğuna dair elimizde bir delil bulunmamaktadır. Ne kadar zaman sonra yazılmış olurlarsa olsunlar, 3 gün önce ölmüş olduğunu gördükleri kişinin 3. günde dirilmiş olduğunu görmüş olmaları unutulabilecek bir olay değildir. Bu tanıkların Mesih'in dirilişini sanki dün olmuş gibi hatırlayacaklarına hiçbir şüphe yoktur.
Bilgi sahibi görgü tanıklarının varlığı.
Yeni antlaşmadaki diriliş delillerinin tarihsel güvenilirliğinin üçüncü nedeni ise bu olayların diriliş zamanında yaşamakta olan bazı kişilerin çevresinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu nedenle bu olayların geçerliliği bunlara dayanarak onaylanabilir ya da çürütülebilir. Yeni antlaşmayı yazanlar kutsal kitap ile ilgili yazılarını savunurken diriliş gerçeği ile ilgili olarak toplumun bilgisine dayanmışlardır. Petrus dinleyenlere şöyle demiştir. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
Düşman görgü tanıklarının varlığı.
Mesih'in yaşamında ve öğretişlerinde yalan, efsane ve geçersizliklerin bulunmamasının başka bir nedeni de bu olayların Hristiyanlar karşı olan bilgi sahibi bazı kişilerin çevresinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bir tanığın doğru söyleyip söylemediğini anlamanın bir başka yolu da karşıt görüşleri incelemektir. Bu şekilde karşıt görüşe sahip kişilerin tanıklığı bir tanığın doğruluğunu ya onaylar ya da çürütür. Yargıç Ruffin, Devlet Morris'e Karşı adlı kitabında karşıt görüşü incelemeye şöyle yer vermiştir. Tüm duruşmalar bir kısım güvenin insan tanıklığına dayandırılmış olduğundan ilerler ve bu güven karşı tanıkların tanıklıklarının incelenmesiyle büyür. Düşman tanıkların varlığını göz önünde bulundurarak karşıt görüş prensiplerini diriliş olayına uygulayan hukuk profesörü John Montgomery şöyle yazar. Bu kural zamanın sinagoglarının birinde savunulan Mesih'in dirilişiyle ilgili tanıklığı doğrular. Muhalefetin varlığına karşın düşmanca tavırlı karşıt görüşlüler, Hristiyanlığın temeli olan dirilişe karşı gelmemişlerdir. Manchester Üniversitesi profesörlerinden F.F. Bruce, yeni antlaşma belgelerinin karşıtları tarafından gözden geçirilmesiyle ilgili şöyle der. Materyal yönden gerçekten sapmaya doğru bir meyil olsaydı, dinleyiciler arasındaki düşman tanıklar bunu düzeltmekte yardımcı olurdu. Tarihsel tanıklıkta 3 adım vardır. Gözlem, hatırlama ve kayıt. Mesih çevresindeki bu yeni harekete karşı olan düşmanlar, Mesih'in yapmış olduğu mucizelere veya söylediklerine eklemeler yapmak isteyebilecek ve bazı olayları abartabilecek olanları engellemeye hazır bekliyorlardı. Bu düşman tanıklar, İsa'nın öğrettiklerine ve yaptıklarına yapılan gözlem, hatırlama ve kayıt dışı eklemeleri düzeltmeye her an hazır beklemekteydiler. Ünlü teologlardan Stan Gundry şu soruyu soruyor. Çok iyi bildikleri Mesih'in yaşamıyla ilgili bazı yanlış açıklamaların aktarılmasına izin verme olasılıkları var mıdır? Hristiyanlar, Hristiyanlığı sürdürmek için bu gibi eklemelerde bulunmakla Hristiyanlığı alay konusu haline getirmiş olurlardı. Rabbi yüceltmek ve onurlandırmak isteyen elçiler, Mesih'in yapmamış olduğu şeyleri yapmış gibi göstermekten uzak dururlardı. Bunun da ötesinde ilk Hristiyan topluluğundaki yüzlerce kişi Hristiyanlıkla ilgili gerçeklerin gerçek ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamış ve yalanlara engel olmuşlardır.
Arkeolojinin onayı.
Louis Galchuk, bir yazarın ya da bir belgenin genel güvenilirliğinin şunlara bağlı olduğunu belirtiyor. Yazarın doğru sözlülüğüne, belgelerin birbirine zıtlık içermemesine, diğer kaynaklara zıt olmamasına, tarih hatasından yoksun olmasına ve yazarın tanıklığının genel güvenilirlikte önemli rol oynamasına bağlıdır. Yani başka bir deyişle, tanıkların sayısı ne kadar olursa olsun, diğer tarihsel, coğrafi ve bilimsel gerçeklerle uygunluk ve anlaşma, genellikler kanıtların kesin sonucunun testidir. Gelmiş geçmiş en büyük coğrafyacılardan birisi olan Sir William Ramsay, 19. yüzyılın ortalarında Alman tarih okulunda öğrenciydi. Anadolu Yarımadası üzerine yapmış olduğu topografik araştırmaları sonucunda Kutsal Kitab'ın Elçilerin İşleri bölümünün 2. yüzyılın ortalarında yazılmış olduğuna inanmıştı. Bunun sonucu olarak Luca'nın yazılarını incelemeye başladı. Araştırmasından ortaya çıkan delillerin sonucu olarak inançlarını tamamen değiştirmek zorunda kalmıştır.
Luca'nın kanıtlanmış güvenilirliği.
Luca'nın tarihçiliğiyle ilgili Ramsay 30 yıllık çalışmasından sonra şöyle demiştir. Luca birinci dereceden tarihçidir. Yazmış oldukları tamamen gerçekleri yansıtmaktadır. Bu yazar en büyük tarihçilerle birlikte anılmalıdır. Ayrıca Ramsay şöyle der. Luca'nın tarihsel anlatımının güvenilirliği görmezden gelinemez. Bir süre önce Luca'nın Filipi yönetimine tek kişilik yönetim dediği için hatalı olduğu ileri sürülmekteydi. Bilim adamlarına göre kasabayı iki kişinin yönetiyor olması gerekiyordu. Her zaman olduğu gibi yine Luca haklıydı. Praetor yani tek yönetici unvanı Roma kolonisi önderlerince verilmiştir. Luca'nın Gallio için kullanmış olduğu prokonsül yani vali unvanının da doğruluğu delillerle kanıtlanmıştır. Delphi yazıtlarında şu sözler geçmekteydi. Lucius Unicus Gallio, dostum ve Ahaya valisi. Delphi yazıtları, İsa'dan sonra 52 yıllarına tarihlenen Delphi yazıtları, Paulus'un Korint'teki 1,5 yıllık çalışmaların tarihini göstermektedir. Diğer kaynaklara dayanarak Gallio'nun valiliğinin 1 Temmuz'da başladığını ve 1 yıl sürdüğünü ve bu 1 yıl içerisinde Paulus'un orada yani Korint'te olduğunu biliyoruz. Luca, Publius'un Malta adasının tek önderi olduğunu belirtmişti. Kazılar sonucu ortaya çıkan yazıtlar da Publius'un tek yönetici olduğunu gösterir. Luca, Selanikli yöneticilerden bahsederken onlardan kent yöneticileri diye bahseder. Kent yöneticileri klasik yazıtlarda bulunmadığından yine Luca'nın hatalı olduğu varsayılmıştır. Bununla birlikte şimdi elimizdeki kazılardan bulunan 19 yazıt bu kelimenin kullanılmış olduğunu kanıtlamaktadır. En ilginç olanı ise bu yazıtlardan 5 tanesi özellikle Selanik'teki kent yöneticilerinden bahsetmektedir. Arkeologlar ilk olarak Luca'nın Listre ve Derbe'nin Likonya'da bulunduğu ve İkonyum'da yani Konya'da olmadığı iddiasını sorgulamaktaydılar. İnançlarını Cicero gibi bazı yazarların İkonyum'un Likonya'da bulunduğu iddialarına dayandırıyorlardı. Bunun sonucu olarak arkeologlar Elçilerin İşleri kitabının dayanaksız olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte Sir William Ramsay, İkonyum'un bir Frigya şehri olduğunu gösteren bir belge bulmuştur ve diğer bulgularda bunu kanıtlamıştır. Luca bir yazısında Abilini'de de bir Lisanias yönetimin başındaydı der. Bu da Vaftizci Yahya'nın İsa'dan sonra 27'deki peygamberliği sürecinden bahsederken geçmektedir. Eski tarihçilerin bilgi sahibi olduğu tek Lisanias, İsa'dan önce 36 yılında öldürülmüştür. Bununla birlikte Şam civarında bulunmuş olan bir yazıtta yönetici Lisanias kelimesi geçmektedir. Ve bu belgeler İsa'dan sonra 14 ve İsa'dan sonra 29 yılları arasında yazılmıştır. Yeni antlaşmanın Auckland Üniversitesi'nin profesörlerinden E.M. Blakelock'un şu sözlerine şaşmamalıyız. Luca tamamlayıcı bir tarihçidir ve Greklerin en büyük yazarlarından biri olarak anılmaya layıktır. Manchester Üniversitesi'nden F.F. Bruce ise şöyle yazıyor. Luca'nın doğruluğunun tartışıldığı bir ortamda yazıtsal bazı bulgularla delillerin ortaya çıkmasıyla arkeolojinin yeni antlaşma yazılarını onayladığını söyleyebiliriz. F.F. Bruce, Luca'nın tarihsel doğruluğu ile ilgili şu yorumu yapmaktadır. Elimizde Luca'nın doğruluğunu test etmek için hiçbir şey bulunmamasına rağmen onu test etmeye çalışmamız bilimsel olarak doğru bir yöntem olamaz. Doğruluk, aklın bir alışkanlığıdır ve mutlu veya mutsuz tecrübelerimizden biliyoruz ki bazıları doğruyu alışkanlık edinmiş, bazıları yanlışı yani doğrunun karşıtını alışkanlık edinmiştir. Luca'nın yazılarına baktığımızda Luca'nın doğruluğu alışkanlık edinmiş bir yazar olduğunu görürüz. Sonuç olarak yeni antlaşmanın Mesih'le ilgili doğru açıklamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Mesih'le ilgili bu tarihsel kanıtlar art niyetlerle, tarihsel manipülasyonlarla veya bölgesel manevralarla çürütülmeye çalışılamaz.
Özet.
Hristiyanlığın dayandığı noktaları çürütmeye çalışırken 9 önemli gözlemde bulundum. 1. İsa Mesih'in dirilişini destekleyen tarihsel, metinsel ve yasal tanıklıklar oldukça fazladır. 2. İsa Mesih'in kendisi 3. gün ölümden dirileceğini bildirmiştir. 3. İsa Mesih'in dirilmiş olduğu gerçeği Hristiyanlığı geçerli kılar. 4. Hristiyanlık karanlıkta atılan bir iman adımı değil, düşünceden kaynaklanan akıl yürütmeye dayanan bir inançtır. 5. Birçok kişi mucizelerin olamayacağına inandığından ön yargılı olarak dirilişin olamayacağını belirtmektedirler. 6. Mesih'in izleyicileri cahil insanlar değillerdi. Gerçek ve masal arasındaki farkı biliyorlardı. 7. Diriliş olayının incelenmesinde bilimsel yöntemler kullanılamaz. Çünkü tarih deney yapacak araştırmacıların gözleri önünde tekrar edilemez. 8. Herhangi bir tarihsel olayın gerçekliğini ortaya çıkartmak için kullandığımız aynı kriterleri Mesih'in dirilişini incelerken de kullanmalıyız. 9. Bilimsel delillere göre yeni antlaşmanın iddiaları, delilleri inceleme kurallarına ve modern arkeolojinin bulgularına göre tamamen doğrudur.